İsim, şehir.
Ben sayıyorum, ben. Hadi hadi say. Dur.
Harfimiz G. İsim. Farsça gül ile endam sözcüğünün kaynaşmasından oluşan gülendam, gül gibi zarif ve ince boylu, ince uzun, güzel endamlı anlamlarıyla geçer sözlükte. Zarafeti iki sözcüğün birleşmesinde böylesine güzel anlatan ismimiz, Fars kültüründe doğmuş olsa da Anadolu'da ve Balkan Türkleri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. İsmin kendine has söyleyişi, kulakta tatlı bir tını bıraktığından olsa gerek, şarkı sözlerinde de kullanılan bir isim olmuştur. Ümit Sayın'ın Gülendem şarkısı, yakın tarihte yürekleri sızlatan Bosna Savaşı'na göndermedir aslında. Sanatçı bir röportajında, 1993'te Bosna Hersek'te yaşanan olaylar üzerine yazdığım bir şarkıydı. Sanki oradaydım ve o insanların acısını içimde yaşıyordum, diyerek Gülendem adının bir aşktan öte savaşın geride bıraktığı yıkımı anlatan bir imge olduğunu vurgulamıştır.
Uçtu kuş gün kafesinden, kesti nefesi ciğerinden, dümlenip Gülendem asıldı aşkı ateşinden. Sel aldı gözünü Gülendem, bir kurşunluk canı masum. Yükü vuruldu Gülendem, canı uzanmış yanında. Hiç sende insaf yok mu, can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu, sızlamaz yüreğin? Hiç sende insaf yok mu, can alır ellerin? Hiç sende vicdan yok mu, sızlamaz yüreğin? Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan, ne zaman rahatlar şu gönlüm? Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan, ne zaman rahatlar şu gönlüm?
Şehir. Lahmacunu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek? Bu soruyu sorduğumuza göre rotamızı Gaziantep'e çevirdik. Doğusunda Urfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Suriye. Bu çok komşulu ilimiz Akdeniz ve Güneydoğu'nun birleşme noktasında yer alır. Mezopotamya'nın verimli ve kültür mozaiği topraklarında Akdeniz ikliminden ve kültüründen izler taşıyan Gaziantep, bölgenin en büyük ve en gelişmiş şehridir. İpek ve baharat yollarının üzerine kurulmuş Gaziantep, kervan ticaretinin önemli duraklarından biridir. Bu sayede Hint, İran ve Arap kültürleriyle kadim Mezopotamya'nın sentezi gibidir. Aynı zamanda şehir, Hititlerin, Asurların, Roma'nın ve sonrasında Türklerin sınır güvenliğinden sorumlu kalesi haline gelir. Selçuklu ve Osmanlıların şehirde hüküm sürdüğü zamanlarda da önemli bir ticaret merkezi olur. Yıllar yılları kovalar, Antep 1. Dünya Savaşı sonrasında İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilir. Antep halkı çok büyük kayıplar vermesine rağmen öyle bir vatan savunması yapar ki, şehirde kalıcı olmayacağını anlayan düşman askerleri işgali sonlandırmak zorunda kalır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde gazilik unvanı verir. O günden sonra şehrin adı Gaziantep olarak değiştirilir.
Bahçelerde mor meni verem ettin sen beni. Bahçelerde mor meni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni. Eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanan allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanan allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin.
Gaziantep şehrinin gaziliğinin nereden geldiğini söyledik. Peki Antep adı? Bununla ilgili çok söylenti olsa da bir rivayete göre Antep, ayın taptan devşirilerek oluşmuş bir sözcüktür. Ayın, pınar, kaynak ve suyun gözü anlamındadır. Tap ise parlak ve güzel manasında kullanılmaktadır. Bundan dolayı ayın tap, güzel pınar ve güzel kaynak anlamıyla şehrimize ithafen söylene gelmiştir. Gaziantep'te geçmişin izini süreceğimiz onlarca mekan bulunmaktadır. Bunların ilki elbette Zeugma Antik Kenti ve Müzesi'dir. İçinde Hitit, Roma, Süryani ve erken Hristiyanlık dönemlerine ait yüzlerce eser bulunan müzede en ilgi çeken ve şehrin sembolü olan Çingene Kızı mozaiğidir. Bunun yanı sıra Yesemek Açık Hava, Şahin Bey Milli Mücadele, Emine Göğüş Mutfak Müzeleri görülmeye değer yerlerdendir. Dülük Antik Kenti'ne uğrayıp ilk ayın taplıların nasıl yaşadığına tanıklık ettikten sonra tarihi Antep evlerinin önünden Bakırcılar Çarşısı'na geçerek yakın tarihi bir film şeridi gibi izleyebilirsiniz. Bundan sonraki yol haritası sizin elinizde. Tam anlamıyla gastronominin başkenti olan Gaziantep'te yemenin ve yemek çeşidinin sınırı yok gibidir. Her türden yeme alışkanlığına hitap edebilen Antep mutfağı uluslararası bir üne sahip. Farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin birleşiminden doğan ortak damak tadı birbirinden ilginç malzemelerle birleşince bir lezzet şöleni ortaya çıkar. Kendi adıyla anılan Antep fıstığıyla baklavanın dostluğunu mu söylesek, kaymaklı katmerinden mi bahsetsek bilemedik. Beyran çorbasından analı kızlıya, binbir börek çeşidinden türlü sebzeler ve baharatlarla süslenen kebaplarına, etin her haline kucak açan dürümlerinden hamur işlerine ve mezelerine kadar neler yok ki bu mutfakta. Biz iyisi mi sözü fazla uzatmadan son dönemlerde oldukça gündemde olan bir gastronomi gezisi için kulaklarınıza su kaçıralım.
Yeah.
bitki, gelincik. Baharın içimizi yeni yeni ısıtan ışıklar arasından kırmızının büyülü güzelliğiyle taze rüzgarlarda salınırken görürsünüz onları. Dağı taşı sardığı anda anlarsınız toprağın yeni bir döneme hazırlandığını. Çoğumuzun çocuk bakışlarına göz kırpan gelincik. Ülkemizde hemen her yerde, yollarda, boş arazilerde, tarlalarda, bir kayanın dibinde bile görebileceğimiz bu kır bitkisi güneşi ve kurak toprakları sever. Genelde koyu kırmızı rengiyle yeryüzünü boyayan gelinciklerin beyaz, sarı, turuncu ve pembe olan türleri de vardır. 30 ila 60 santim arasında değişen ince bir gövde uzunluğunun yanı sıra tüylü sert yaprakları olsa da oldukça narindir. En hafif esintide bile dağılabilir. Hele toprağından kopardığınız gelinciğin ömrü birkaç dakikadan fazla değildir. Canlılığını ve parlaklığını hemen yitiriverir. İsmiyle müsemma olan bu çiçekler geçmişten günümüze kültürlerin hafızalarında bazı inançların doğmasına vesile olmuştur. Gelincik ismi gerçekten kelimenin de çağrıştırdığı gibi halk ağzındaki küçük gelin anlamındadır. Eski Türk gelinlerinin kırmızı gelinlik giymesi ve onların güzelliği bu narin çiçeğin güzelliğine benzetilmiştir. Roma lahitleri üzerinde de figür olarak kullanılan gelinciklerden yapılan şerbet, o dönemde kara sevdaya tutulanların acılarını hafifletmek için kullanılırmış. Gelibolu'daysa hazin bir anlam taşıyan gelincikler, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerimizi sembolize ettiğinden kan çiçeği olarak da bilinir. Japonlar gelinciği insan ömrüne benzetip şöyle der. Gelincik insan ömrü gibidir. Dünü vardır. Yaşamıştır. Bugünü vardır. Yaşıyordur. Ama yarını belli değildir. Bu anlamlı yakıştırmanın yanı sıra gelincikler sanatta, edebiyatta ve tıp alanında kullanılmakla birlikte şerbeti, reçeli ve kavurması yapılarak mutfaklarda da yerini alır.
Gelincik çılgın aşkım, yanardağım, gelincik seviyorum demedin. Ömründe bir kerecik, şüphe dolu kalbinde bir sızısın incecik. Seviyorum demedin, ömründe bir kerecik. Nasıl bilmecedir açıklasan, olmaz mı daha mı kar olayım ben? Bunca çektim az mı şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik. Seviyorum demedin ömründe bir kerecik. Arttıkça seni daha da çok seviyorum. Kaderde ölmek mi var, gülmek mi gidiyorum? Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik. Seviyorum demedin ömründe bir kerecik. Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik. Seviyorum demedin ömründe bir kerecik.
Hayvan. Muhabbetine doyum olmayan, halk hikayelerinde peşinden koşulan, heybetiyle hayran bırakan Noel Baba'nın ve Ayaz Ata'nın yegane taşıtı Kuzey ülkelerinin sembolü geyik. Geyik deyince aklımıza kocaman boynuzlarıyla bir kara hayvanı gelse de geyik muhabbeti deyişi de aklımızın bir ucundan geçer. Peki dillere dolanan geyik muhabbeti nereden geliyor? Bir söylenceye göre 4. Murat zamanında Tophane çevresindeki kahvehaneler belalı kabadayıların bölgesi olmuştur. Tophane'de bulunan avcılar kahvehanesine 4 genç girer. Bu delikanlılar bir gün önce vurmuş oldukları geyiği anlatmaya başlarlar. Bu geyiğin 2 metre boynuzları vardır ve çok büyüktür. Kahvehanedeki kişiler delikanlılarla dalga geçmeye başlar. Fakat gençlerden bir tanesi geyiğin 2 metre değil 2,5 metreden daha fazla olduğunu söyleyince alay edenlerle gençler arasında aniden sert bir kavga çıkar ki bu tüm kahvehaneye ve kahvehane civarında bulunanlara sıçrar. Bu kavgada yaralananlar hatta hayatını kaybedenler olur. Tüm İstanbul uzun günler boyu bu geyiği ve kavgayı konuşur. Olay 4. Murat'a kadar ulaşınca padişah hızlı bir şekilde emrini verir. Bugünden sonra kesinlikle kahvehanelerde ve toplum içerisinde geyik muhabbeti yapmak yasaklanmıştır. İşte bu geyiğin muhabbeti günümüzde eğlence içerikli sohbetleri tanımlamak için kullanılır. Geyik muhabbetini bir yana bırakıp geyik hakkında bildiklerimizi anlatalım. Otçul ve geviş getiren memelilerden olan bu hayvanlar genellikle sürü halinde yaşar. Tehlike anında tüm sürü savunmaya geçer ve birbirlerini korurlar. 50'nin üzerinde farklı türü bulunan geyikler Antarktika dışında ormanlık her bölgede hayatını sürdürebilir. Dünyadaki tek çatal boynuz yapısına sahip olan bu canlıların boynuzları en hızlı gelişen dokudur. Geyikler beyaz beneklerle doğar ve alageyikler dışındaki tüm türlerinde benekler büyüdükçe kaybolur. İyi yüzerler, iyi koşarlar, iyi atlarlar. Bu yönleriyle av olmaktan kıvrak bir şekilde kurtulabilirler. Boynuz özellikle erkek geyikler için gücün sembolüdür. Bazı geyik türlerinde dişilerde boynuz bulunmaz. Bu nedenle erkek geyikler üreme dönemlerinde seçilebilmek için boynuzlarının gücünü kullanır. Türk ve dünya destanlarında, halk hikayelerinde geyik üzerine birçok anlatıma rastlamak mümkün. Alageyik destanı, Noel Baba ya da Ayaz Ata efsanelerinde geyik motifinden sıkça söz edilir.
Yolda gidiyorum, yolum uzun.
Eşya, gözlük. Kimimize uzağa yakın ediyor, kimimize yakını görünür yapıyor. Bazılarımız için harfler birbirine girince imdadımıza yetişiyor, bazılarımızsa sadece şıklık için tercih ediyor. Yaşamımız boyunca en çok kullandığımız aksesuarlarımızdan biridir gözlük. Günlük hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra birbirinden farklı türleriyle modanın da bir parçası olan ve yüzümüzün duruşunu değiştiren gözlüklerin ilginç bir tarihi var. Gözlüklerin günümüzdeki şıklığa ve teknolojiye ulaşması için bilim insanlarının epey uğraşması gerekti. Gözlük merceklerinin ham maddesi ve en önemli parçası olan camın tarihi çok çok eskilere dayansa da cisimleri büyütebildiğini keşfetmenin Romalılara dayandığı düşünülüyor. 2000 yıl önce yaşayan düşünür ve oyun yazarı Seneca'nın Roma kütüphanesindeki tüm kitapları okumak için cam bir küre kullandığı söylenir. Cam, sosyal yaşamın içine girdikçe üzerinde daha net görmeye dayalı bazı denemeler yapılır. 1200'lü yıllara geldiğimizde Benediktliler cam endüstrisinde büyük gelişmeler kaydeder. Camlara iç bükey şekli verildiğinde yazıları büyüttüğü artık bilindiği için bu iç bükey camlara kemikten ya da tahtadan çerçeveler ekleyerek okuma taşı adını verdikleri ilk gözlükleri üretirler. İç bükey camların yapımı daha kolay ve insanların yakını görmeye daha çok ihtiyacı olduğundan üretilen ilkel gözlükler uzun süre sadece yakını görmek yani hipermetroplar için üretilmiştir. İnsanlar uzağa görememenin çok da sorun olmadığını düşünmüş olmalı ki ancak 1400'lü yıllardan sonra ilk kez uzağa da gösteren camlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Eski dönem filmlerinde ya da fotoğraflarda tek göze takılan ve göz kaslarıyla sıkıştırılarak sabitlenen monokl denen ya da tek saplı gözlükleri bir yerlerde görmüşsünüzdür. Neden insanların o dönemlerde gözlükleri elle tutmak için tek sap eklediklerini ya da gözlerini sıkıştırarak gözlüklerini sabitlediklerini düşündünüz mü? Çünkü gözlüğü kulaklarımıza takarak sabitlememizi sağlayan gözlük sapları Benediktlilerin ilk gözlüklerinden tam 450 yıl sonra 1727 yılında Edward Scarlett tarafından icat edilmişti. Gözlük saplarının icadından sonra gözlük teknolojisi hızla ilerlemeye başladı. 1730'larda Benjamin Franklin hem uzağı hem yakını gösteren bifokal lensleri icat etti. 1783 yılında Amerika'da ilk gözlük dükkanı açıldı, 1825 yılındaysa astigmat sorunu çözen gözlükler icat edildi. 1900'lü yıllara kadar gözlükler hala elde üretiliyordu ancak sanayi devrimiyle beraber makine üretimine geçildi ve modeller hızla arttı. Modanın da bir parçası olan gözlükler sadece göz bozuklukları için değil, güneşten korunmak amaçlı da kullanılmaya başlandı. Bugün her bütçeye ve yaygın olan tüm göz bozuklukları için sayısız gözlüğe ulaşmak mümkün. Sanatçı Göksel. İnanılmaz derecede bir Fransız havası seziyorum kendinde diyen hayranına, halbuki Elazığlıyım deyip gülümseyerek cevap veren sanatçı 1971'de İstanbul'da dünyaya gelir. Boğaziçi Felsefe bölümünde okurken müzikle ilgilenmeye başlar. 90'lı yılların pop müzik mimarları Onno Tunç ve Sezen Aksu ile tanışmasıyla ilk albümü Yolları 1997'de yayınlar. Kendi söz ve bestelerinin ağırlıklı olduğu albümünde biz kendisini Sabır şarkısıyla tanısak da Sezen Aksu ve Onno Tunç'a ait Kurşuni Renkler yorumu şarkıyı bambaşka yere taşır. Herkesin aklında kalan Depresyondayım adlı şarkının yer aldığı ikinci albümü Körebeği 2001'de müzikseverlere sunar. Bir önceki albümde yaptığı gibi bilindik bir şarkı seçip tekrar yorumlayarak günün birinde ile hoş bir seda bırakır. 2003'te Söz Ver albümünde yer alan Hastasıyım şarkısının introsu şarkıdan daha çok beğenilir desek yeridir. Allı pullu şarkısı hem müzikal anlamda hem de sözleri açısından adeta Doğu ile Batı'nın sentezidir. Göksel bir söyleşisinde 2004 yılında Manga'nın vokalistliğini yapmış olduğu Dursun Zaman adlı şarkısının bu kadar geniş kitlelere hitap edeceğini düşünmemiştim diye açıklar. Yıllar geçmiş olsa da üstünden bu şarkı hala başarılı çalışmalar arasında gösterilmektedir. Arka Bahçemde Bir Seni Konuşurum, Benden Geçti Aşk, Karar Verdim gibi birbirinden güzel şarkıları imzasını atan dördüncü albümü Arka Bahçem 2005 yılında yayınlanır. 2007'ye gelindiğinde Ayda Yürüdüm albümünde Ferman Akgül, Teoman ve Göksel'i bir araya getiren Taş Bebek şarkısı Boş Ver Süsü Püsü, Boş Ver Sade Sade Bana Gel, Boş Ver Kılıfımı, Boş Ver Benim içim Güzel diyerek modern zamanın estetik algısına göndermede bulunur. Aynı albümde yer alan Ya Rabbi Şükür, Yabani Otlar gibi şarkıları ses getiren diğer parçalarıdır. en çok sevilen 12 şarkısından oluşan The Best of Göksel albümünü 2009'da müzikseverlere sunar. Yine aynı yıl aynı sayıdan oluşan Mektubumu Buldun mu ismiyle eski Türk filmi şarkılarına yer verdiği albümü çıkartan sanatçı, Baksana Talihe şarkısını başarılı bir şekilde yorumlar.
Gel bana sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. İçim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı, içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Aşk dağıtır gibisin ya hani bana. Gel bu gece sakın kalmasın yarına. Sar beni sarmala verme başkasına. Kör düğüm ol benimle sakın açma. Baksana halime gülme deli diye. Akıl ermez bu gönül işine. Baksana halime gülme deli diye, akıl ermez bu gönül işine.
70'li yıllara davetini 2010'da Hayat Rüya gibi albümüyle gerçekleştiren Göksel'in sesi bu albümde iyiden iyiye nostaljiyle bütünleşir. Nostalji albümünden sonra ağırlıklı kendi söz ve bestelerinin yer aldığı 8. stüdyo çalışması 2012 yılında 10 şarkıdan oluşan Bende Bir Aşk Var albümü çıkış şarkısı Acıyor'la müzikseverlere sunulur ve son albümünü Sen Orada Yoksun'u 2015'te çıkarır.
Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi.
Küçük bir kız çocuğuna benzetiyor, kimileri hüzünlü bir prensese. Kendine has bir sesi olan Göksel'di bu haftaki konuğumuz. Haftaya hangi isimle, hangi şehirde buluşacağımızı öğrenmek için aynı gün ve saatte radyonuzdan bekleniyorsunuz. Hoşça kalın. Hazırlayan Şengül Ateş. Teknik yapımda Aycan Peren. Mikrofonda Nilgün Yıldırım. İsim, şehir.